Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turkuk.org. E-posta bilgi@turkuk.org.
Atsız Çocuk, bir çocuğun hayatta kalmak için gösterdiği yüreklilik. HYB Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara 2001. Türkçe'yi çeviren Gülder Tümer. Okuyan Filiz Uçar. Atsız Çocuk o kadar değişik bir kitaptı ki, çalışanlarım da, ben de kitabı elimizden bırakamadık. Dave Pelzer'ın öyküsü, yaşamını tehdit eden temaya odaklanmak yerine, hepimize esin kaynağı olması gereken kararlılığını öne çıkarıyor. Dave, koşullarımız ne olursa olsun, hepimize örnek olması gereken, yaşayan bir örnek. Atsız Çocuk adlı kitabı okuduktan sonra hepimizin yaşamı değişecek. Jack Canfield, Tavuk Suyuna Çorba dizisi yazarlarından. Atsız Çocuk. Atsız Çocuk, Kaliforniya tarihinde çocukların istismar edilmeleri konusunda gelmiş geçmiş en acı vakalardan birini konu alıyor. Psikolojik olarak dengesiz ve alkolik annesi tarafından acımasızca dövülen ve aç bırakılan Dave Pelzer'ın öyküsü bu. Bu anne, oğlunu öldürebilecek bir takım oyunlar oynuyor. Oğluna tahmin bile edemeyeceğiniz işkenceler yapıyor. Dave hayatta kalabilmek için annesinin oyunlarını oynamayı öğrenmek zorunda kalıyor. Çünkü o artık oğlunu bir evlat gibi değil, bir köle gibi ve bir hiç olarak görüyor. Dave evlerinin bodrum katında eski bir asker yatağında uyuyor. Yırtık pırtık giysiler giyiyor. Annesi Dave'e acıdığında bir köpeğin bile burun kıvıracağı yemek artıkları veriyor. Dave'in yaşadığı karabasandan kimsenin haberi yok. Yardım isteyebileceği tek bir kişi bile yok. Ama o düşlerinin yardımıyla ayakta kalıyor. Düşlerinde kendisiyle ilgilenen, kendisini seven ve oğlum diyen biri var hep. Yaşadığı her olayda çektiği acıyı, yalnızlığını paylaşacak, yaşama arzusuna destek olacaksınız. Bu öykü çocuk istismarı konusunda gözlerimizi açmamızı sağlayacak. Dave Pelzer, Amerika'nın en etkin ve en saygın iletişimcilerinden birisidir. Değişik gruplara hitap etmekte, konferanslar vermekte, insan hizmetlerinden sorumlu profesyonellere yardımcı olmaktadır. Dave, üstün başarılarının karşılığı olarak eski başkan Ronald Reagan ve George Bush tarafından özel olarak ödüllendirilmiştir. Dave, 1993 yılında Amerika'nın 10 önemli gencinden biri seçilmiş, 1994 yılında ise dünyanın en önemli gençlerinden biri seçilen ilk Amerikan vatandaşı olma onurunu elde etmiştir. Dave ayrıca 1996 olimpiyatlarında olimpiyat meşalesini taşımıştır. Dave yaşamını insanların kendi sorunlarını çözebilmelerine adamış bir insandır. Atsız Çocuk yürekleri sızlatan bir kitap. Günümüz dünyasının en önemli kitaplarından biri ve iç motivasyonun ne olduğunu anlamak isteyenlerin kesinlikle okumaları gereken bir kitap. Vicki Binegar, çocukların istismar edilmelerin engellenmesi ve tedavisi merkezi yöneticisi. Bu kitabı elime aldıktan sonra bir daha bırakamadım. Çocukların istismar edilmeleri konusunda bugüne kadar okuduğum en iyi kitap. Okur David'le birlikte korkuyu, yitikliği, yalnızlığı, acıyı ve öfkeyi yaşıyor. Sonra da bu duygular istismara uğrayan bu çocuğun dünyasında yine okurla birlikte umuda dönüyor. David'in gözleri, kulakları ve bedeniyle bir çocuğun çığlıklarını işitiyoruz. Atsız Çocuk tüm aileme yürekten bağlanmamı ve aramızdaki sevginin değerini anlamamı sağladı. Valerie Beavis, sosyal hizmet uzmanı. Kaliforniya Çocukları Koruma Hizmetleri. Dave Pelzer'ın bizlere yaşattığı bu deneyim insan ruhunun zaferine bir kanıttır. Bu kitap, annesinin kendisini nedenle istismar ettiğini ve bu konuda çevresindekilerin inanılmaz kayıtsızlıklarını dile getirmektedir. Pelzer'ın yürekliliği ve kararlılığı, Amerika'da benzer durumlara sessiz kalarak büyük sıkıntılar yaşayan milyonlarca çocuğa yardımcı olacaktır. Mark Riley, Amerika Çocuk Hakları Merkezi. Her şey bir konuya dikkatleri çekerek başladı. Bu çocuk dayak yiyor, ve normal anne babaların cezalarından çok daha öte bir biçimde cezalandırılıyordu. Steven Ziegler, öğretmen, Daly City, Kaliforniya. 31 yıllık öğretmenlik yaşamımda David Pazer tanıdığım en ciddi biçimde istismara uğramış çocuktu. Athena Constan, öğretmen, Daly City, Kaliforniya. İstismarın verdiği acının ne olduğunu ve bir çocuğun bunca istismara karşın nasıl ayakta kalabildiğini anlamak için bu büyüleyici kitabı okuyun. Çocukların istismar edilmelerinin önlenebilmesi için bizlere büyük yardımları olacak bir kitap olduğuna inanıyorum. Anne Con Donnelly, Çocukların İstismar Edilmelerinin Önlenmesi Ulusal Kurulu. David Pazer, çocukluğunda yaşadığı istismarın üstesinden gelip ayakta kalabilmiş birisi. David'in öyküsü insanların her yıl yüzlerce, binlerce çaresiz çocuğun işkence gördüğünü anlamamızı sağlıyor. Glenn Goldenberg, Çocukların İstismar Edilmelerinin Engellenmesi Kaliforniya Konsorsiyumu Eski Başkanı. Bu kitabı Tanrı'nın bana bir lütfu olan ve bir çocuğun gözleriyle bana sevginin ve neşenin ne olduğunu öğreten oğlum Stephen'a atfediyorum. Bu kitabı ayrıca aralarında Steven Ziegler, Athena Constan, Peter Hansen, Joyce Woodward, Janice Woods, Betty Howell ve okul hemşiresi olmak üzere Thomas Edison okulu öğretmenleri ve personeline atfediyorum. 5 Mart 1973 tarihinde o meşhum günde gösterdiğiniz yüreklilik ve çaba için teşekkürler. Yaşamımı kurtardınız. Teşekkür. Yıllar süren yoğun bir emek, fedakarlık, uğraş ve ödünden sonra bu kitap sonunda yayınlandı ve piyasaya çıktı. Şimdi bu mücadeleye yürekten inananlara olan borcumu ödemek istiyorum. Olağanüstü bir dizi olan ve en çok satan kitaplar listesinden inmeyen Tavuk Suyuna Çorba dizisinin eşsiz yazarlarından Jack Canfield'a yardımlar için teşekkür ederim. Jack gerçekten de çok az rastlanan ve hiçbir sınırlama koymaksızın herkese yardım elini uzatan bir insan. Tanrı seni korusun. Canfield grubundan Nancy Mitchell ve Kim Wheeler'a çalışma istekleri ve rehberlikleri için teşekkür ederim. Hill Communications'tan Peter Wexon'un yanında Kristin Bellers'a, Matthew Diner'a, Kim Weiss'a ve HCI'nin tüm personeline gösterdikleri dürüstlük, profesyonellik ve kitabımın yayınlanması işini bir zevk haline getiren içten tutumları nedeniyle teşekkür ederim. Irene Constance ve Lori Golden'a gösterdikleri sabır ve içtenlik için teşekkür ederim. Sanat bölümüne yoğun ve sabırlı çalışmaları nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Sıra dışı bir editör olan Marsha Donahue'a kitabımın düzeltmelerine ayırdığı onlarla saat için teşekkür ederim. Onun sayesinde bu kitap bir çocuğun gözleriyle bakan duru bir öyküye dönüştü. Bretman Yayıncılık'tan Patty Bretman'a yaptığı çalışmalar ve para yardımları için teşekkür ederim. Gereksinim duyduğum her an bana olan inancını yineleyen Cindy Adams'a teşekkür ederim. Bu projenin gerçekleşmesi sürecinde evimden uzak geçen günlerimde bana bir yuva olan Rio Villarosa'dan Rick Don'a özel olarak teşekkürlerimi iletmek isterim. Ve son olarak Phyllis Colin'a en içten teşekkürlerimle. Sana mutluluk ve huzur diliyorum. Tanrı seni korusun. Yazarın notu. Bu kitaptaki adların bazıları özel yaşamlarına saygı göstermek amacıyla değiştirmiştir. 3 ciltten oluşan bu serinin ilki olan bu kitabın dili bir çocuğun görüşlerini yansıtacak biçimdedir. Dilin niteliği ve kullanılan sözcükler o yaştaki bir çocuğun dilini yansıtmaktadır. Kitaptaki öykü bu çocuğun 4 ile 12 yaşları arasındaki yıllarını anlatmaktadır. 3 ciltlik bu serinin ikinci cildi olan Yedik Çocuk ise yaşamının 12 ile 18 yaşları arasındaki yıllarını kendisine konu almaktadır. Kurtuluş. 5 Mart 1973, Daly City, Kaliforniya. Geç kaldım. Bulaşıkları zamanında bitirmeliyim, yoksa kahvaltı edemeyeceğim. Dün akşam yemeği yemediğim için bugün kesinlikle kahvaltı etmem gerekiyor. Annem evin içinde dört dönüp erkek kardeşlerime bağırıyor. Koridorda ayak seslerini işitiyorum. Mutfağa doğru geliyor. Ellerimi yeniden kaynar suya sokuyorum. Ama çok geç kalıyorum. Çünkü ellerimi suyun dışındayken yakalıyor. Şak. Annem yüzüme tokat atıyor, yere düşüyorum. Yere düşmeyip karşısında dikilmektense bana vurmasını kabullenmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Kendimi savunmaya çalışmamın anlamı daha çok dayak yemem ya da daha kötüsü aç kalmam demek. Toparlanıp ayağa kalkıyorum ama gözlerimi gözlerinden kaçırıyorum. Kulağıma eğilip haykırıyor. Ürkmüş gibi davranıyorum ve tehditlerine evet haklısın anlamında başımı sallıyorum. Kendi kendime lütfen diyorum. Lütfen bir şeyler yememe izin ver. Bana istediğin kadar vur ama bir şeyler yiyeyim. Elinin bir darbesiyle başım bu kez mutfak tezgahının seramiğine çarpıyor. Yalandan döktüğüm gözyaşlarım süzülüyor yanaklarımdan. O artık tatmin olmuş bir biçimde hışım gibi mutfaktan çıkıyor. Adımlarını sayıp gittiğinden emin olduktan sonra rahatlayıp derin bir soluk alıyorum. Yaptığım rol işe yaradı. Annem beni istediği kadar dövebilir ama ayakta kalma gücümü elimden almasına henüz izin vermiyorum. Önce bulaşıkları bitiriyorum. Sonra diğer işlerimi. Ödül olarak kahvaltıyı hak ediyorum. Kahvaltım erkek kardeşlerimden birinin tabağında bıraktığı mısır gevreği arttı. Bugün Lucky Charm marka mısır gevreği yemiş. Tabakta yarıya kadar süt ve birkaç parça mısır gevreği var. Ama elimden geldiğince çabuk yemeye çalışıyorum. Annem kararını değiştirmeden önce. Çünkü daha önce böyle durumlar oldu. Yemeği silah olarak kullanmaktan büyük bir zevk alıyor. Kahvaltı artıklarını çöpe atıyor ve daha sonra çöpü karıştırıp kendime yiyecek bir şeyler aradığımı çok iyi biliyor. Annem yaptığı numaraların çoğunu biliyor. Birkaç dakika sonra ailenin eski station arabasındayım. Ev işleri nedeniyle geç kaldığım için beni arabayla okula bırakması gerekiyor. Okula genellikle koşarak gider ve ders tam başlamak üzereyken okulda olurum. Bu yüzden de çocukların yemek çantalarından birkaç parça yiyecek araştırmaya zamanım kalmaz. Annem önce ağabeyimi okula bırakıyor ama beni indirmeyip ertesi gün için hakkımdaki planlarını anlatıyor. Beni erkek kardeşinin evine götürecek. Dan dayının bana bakacağını söylüyor ve bu sözleri bir tehdit olarak kullanıyor. Gerçekten korkmuşum gibi bakıyorum yüzüne. Dayımın çok çıkarcı bir adam olduğunu biliyorum. Ama o bana yine de annem kadar kötü davranmıyor. Araba tam olarak durmadan arabadan atlıyorum. Annem geri dönmem için arkamdan bağırıyor. İçinde son 3 yıldır hiç değişmeyen ve 2 tane fıstık ezmeli sandviç ve havuçtan oluşan menüye sahip yemek çantamı unutmuşum. Çantayı alıp arabanın kapısını kapatmadan önce bana onlara başını kapıya çarptığını söyle diyor. Sonra da bana karşı çok az kullandığı bir ses tonuyla iyi günler diyor. Şiş ve kırmızı gözlerine bakıyorum. Akşamdan kalma olduğu her halinden belli. Bir zamanlar pırıl pırıl olan güzelim saçları şimdi keçe gibi. Her zamanki gibi makyajsız. Çok kilolu ve bunu biliyor. Evet, annemin tipik görünüşü bu. Okula çok geç kaldığım için sınıfa girmeden önce yönetim odasına gitmem gerekiyor. Saçları aklaşmaya başlamış olan sekreter beni gülümseyerek karşılıyor. Birkaç dakika sonra okul hemşiresi odaya gelip beni kendi odasına götürüyor. Orada her zamanki işlemler başlıyor. Önce yüzüm ve kollarımı muayene ediyor ve bana gözün üzerine ne oldu diye soruyor. Yüzüne boş boş bakıp aa salonun kapısına çarptım kazara diyorum. Yine gülümsüyor ve dolapların birinden bir dosya çıkarıyor. Dosyada bir iki sayfaya göz attıktan sonra bana doğru eğilip bir sayfayı gösteriyor. Bak diyor bunları geçen pazartesi söyledin anımsıyor musun? Hemen öykümü değiştiriyorum. Beyzbol oynarken beyzbol sopası çarptı. Kazara. Kazara. Her zaman bu sözcüğü söylemek zorundayım. Fakat hemşire her şeyi hissediyor. Gerçeği söylemem için beni azarlıyor. Annemi korumam gerektiğini biliyorum ama dayanamıyorum ve her seferinde hemşireye gerçeği anlatıyorum. Hemşire her şeyin düzeleceğini söyleyip benden üzerimdekileri çıkarmam istiyor. Geçen yıldan bu yana hep aynı şeyi yapıyoruz. Hiç ses çıkarmadan isteğine boyun eğiyorum. Uzun kollu gömleğimin kolları kaşar peyniri gibi delik deşik. 2 yıldır aynı gömleği giyiyorum. Annem kendince beni aşağılamak amacıyla bana aynı gömleği giydiriyor. Pantolonum da aynı durumda. Ayakkabılarım ise burunları açık uzun zamandır. Ayak baş parmağım görünüyor ucundan. İç çamaşırlarım da karşısında beklerken hemşire bedenimin değişik yerlerindeki yaraları ve morlukları dosyaya not ediyor. Yüzümdeki kamçı izine benzer izleri sayıyor tek tek. Sanki daha önce kaçırmış olabileceği izleri yakalamak ister gibi. Sonra ağzımı açıp mutfak tezgahına çarpıp kırılan dişime bakıyor. Dosyaya bir şeyler daha not ediyor. Muayenesini sürdürürken karnımdaki eski bir yara izinin üzerinde duruyor. Burası, diyor yutkunurken. Bıçakladığı yer mi? Evet diye yanıtlıyorum onu. Yo hayır diyorum sonra içimden. Yine yanlış bir şey yaptım yine. Hemşire gözlerindeki kaygıyı fark etmiş olmalı. Dosyayı masanın üzerine bırakıp bana sarılıyor. Aman tanrım diyorum kendi kendime. Ne kadar da sıcacık. Beni bırakmasını hiç istemiyorum. Keşke sonsuza kadar kollarında kalabilsem. Sıkı sıkı gözlerimi yumuyorum ve birkaç saniyeliğine her şeyi unutuyorum. Başım okşuyor. Annem bu sabah yaraladığı yer acıyor bir an. O anda da hemşire beni bırakıp odadan çıkıyor. Aceleyle üzerimi giyiniyorum. Ben her zaman her şeyi elimden geldiğince çabuk yaparım. Ama hemşire bunu bilmiyor. Birkaç dakika sonra hemşire yanında okul müdürümüz Bay Hansen ve öğretmenlerimizden Bayan Woods ve Bayan Ziver'la dönüyor odaya. Bay Hansen beni çok yakından tanıyor. Okuldaki hiçbir çocuk benim kadar sık gitmemiştir onun odasına. Bay Hansen Dosyaya göz atarken hemşire açıklamalar yapıyor kendisine. Bay Hansen çenemden tutup başımı kaldırıyor. Gözlerine bakmaya korkuyorum. Annemle baş etmeye çalışırken edindiğim bir alışkanlık bu aslında. Hem de ona bir şey anlatmak istemiyorum. Bundan bir yıl kadar önce bir keresinde annemi okula çağırdı. Bedenindeki morlukları sormak için. O zaman olan biteni de bilmiyordu. Benim yalnızca arkadaşlarımın yiyeceklerini aşıran sorunlu bir çocuk olduğuma inanıyordu. Ertesi gün okula geldiğimde annem beni nasıl dövdüğünü çok iyi anladı ve bir daha annemi okula çağırmadı. Bay Hansen bütün bunlardan bıktığını söylüyor haykırarak. Çok korkuyorum. Beynimdeki çığlıkları işitiyorum. Yine annemi çağıracak. Artık kendimi tutamıyorum ve ağlamaya başlıyorum. Bütün bedenim sarsılıyor ağlarken ve bir bebek gibi Bay Hansen'ı anneme telefon etmemesi için yalvarmaya başlıyorum. Lütfen, ne olur. Bugün değil. Anlamıyor musunuz? Bugün cuma. Bay Hansen annemi aramayacağını söylüyor bana ve beni sınıfıma gönderiyor. Ev ödevlerimizin kontrol edildiği sınıfa gitmeme gerek kalmıyor. Çok geç kaldım. Doğrudan Bayan Woodworth'un İngilizce dersi yaptığı sınıfa giriyorum. Bugün bütün eyaletler ve başkentleri hakkında bir yazım sınavı var. Hiç hazırlanamadım. Genellikle iyi bir öğrenciyim. Ama son birkaç aydır yaşamımdaki hemen her şeyden vazgeçmeye başladım. Ve yaşamımdaki sıkıntının derslerimi etkilemesine de artık engel olmuyorum. Sınıfa gelince sınıftaki öğrencilerin tümü hoşnutsuzluklarını dile getirmek istercesine bana bakıp burunlarını kıvırıyorlar. Sonra da aralarında söylenmeye başlıyorlar. Genç bir kadın olan ve Bayan Woodworth'un yerine sınavı vermekte olan öğretmen elini sallıyor tam burnumun önünde. Kokuma alışık değil. Sınav kağıdımı bana uzatıyor. Fakat ben daha sınıfın en arkasında pencerenin yanındaki sırama geçmeden önce sınıfın kapısı açılıyor ve yeniden müdürün odasına çağrılıyorum. Sınıftakilerin tüm arkamdan söyleniyor. 5. sınıf arkadaşlarımın hiçbiri beni istemiyor. Hemen müdürün odasına koşuyorum. Boğazım kupkuru, annem bana bir gün önce oynadığı oyundan yanıyor hala. Müdürün sekreteri beni öğretmenler odasına götürüyor. Kapıyı açtığında gördüklerimi anlamam biraz zaman alıyor. Ortadaki büyük masanın çevresinde ev ödevlerimizden sorumlu öğretmenimiz Bay Ziegler, matematik öğretmenimiz Bayan Muz, okul hemşiresi Bay Hansen ve bir polis memuru oturuyorlar. Bir anda ayaklarım buz kestiğini hissediyorum. Oradan kaçmam mı yoksa kalıp olacakları katlanmam mı gerektiğine karar veremiyorum. Sekreter tam arkamdaki kapıyı kapatırken Bay Hansen eliyle beni içeriye çağırıyor. Masanın başındaki sandalyeye otururken bugün hiçbir şey çalmadığımı açıklamaya çalışıyorum. Odadakilerin çatıp kaşları yok oluyor, gülümsüyorlar. Beni kurtarabilmek için işlerini riske attıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Polis memuru bana Bay Hansen'ın kendisini neden okula çağırdığını açıklıyor. Oturduğum sandalyede ufalıyor, adeta yok oluyorum. Polis memuru annem bana yaptıklarını kendisine anlatmamı istiyor. Başım olmaz anlamında iki yana sallıyorum. Sırrımı gereğinden fazla insan biliyor zaten. Annem bunu çok geçmeden öğrenecektir. Çok tatlı bir ses beni sakinleştirmeye çalışıyor. Sanırım Bayan Moss'un sesi bu. Bana her şeyin düzeleceğini söylüyor. Derin bir soluk alıyorum, ellerimi sıkıyorum ve istemeye istemeye onlara annemin bana yaptıklarını anlatmaya başlıyorum. Sonra hemşire beni ayağa kaldırıp karnındaki yara izini polis memuruna gösteriyor. Hiç tereddüt etmeden o yara izinin bir kaza sonucu olduğunu anlatıyorum. Annemin hiçbir zaman beni bıçaklamak istemeyeceğini söylüyorum. Bir yandan ağlarken bir yandan da annemin beni kötü bir çocuk olduğum için cezalandırdığını açıklıyorum. Beni rahat bırakmalarını söylüyorum. Bunca yıl sonra kimsenin yapabileceği bir şey olmadığını biliyorum. Birkaç dakika sonra beni öğretmenler odasının dışındaki küçük odaya çıkarıyorlar. Ben kapıyı kapatırken odadakilerin tüm bana bakıp başlarını sallıyorlar. Bir sandalyeye ilişip sekreterin daktiloda yazı yazmasını izlemeye başlıyorum. Bay Hansen beni yeniden odaya çağırana kadar sanki yıllar geçiyor. Bayan Mus ve Bayan Ziegler öğretmenler odasına çıkıyorlar. Hem çok mutlu hem de kaygılı bir ifade var yüzlerinde. Bayan Mus'un önünde diz çöküp bana sarılıyor. Saçlarındaki parfümün güzel kokusunu hiç unutamayacağımı biliyorum. Sonra beni bırakıyor ve gözlerindeki yaşları görmemem için arkasını dönüyor. Gerçekten çok kaygılanıyorum o anda. Bay Hansen bana kafeteryadan gelen bir yemek tepsisi uzatıyor. Aman tanrım, demek öğle yemeği zamanı gelmiş. Yemeği aceleyle yiyorum. O kadar ki tadını bile alamıyorum yediklerimin. Çok geçmeden okul müdürü elinde bir kutu kurabiyeyle dönüyor ve beni çok hızlı yememem için uyarıyor. Ne olup bittiği hakkında hiçbir fikrim yok. Tahminlerimden biri annemden ayrı yaşayan babamın gelip beni almak istemesi. Ama bunun yalnızca bir fantezi olduğunu biliyorum. Polis memuru bana adresim ve telefon numaramı soruyor. Tamam işte diyorum kendi kendime. Yandım. Beni mahvedecek yine annem. Polis memuru yanında Bay Hansen ve okul hemşiresiyle birlikte bir şeyler daha yazıyor notlarına. Sonra da elindeki dosyayı kapatıp Bay Hansen'a yeterince bilgi aldığını söylüyor. Okul müdürünün yüzüne bakıyorum. Yüzü ter içinde. Midem bulanmaya başlıyor. Tuvalete gidip midemdeki her şeyi çıkarmak istiyorum. Bay Hansen kapıyı açıyor ve o sırada öğle tatilinde öğretmenler odasında toplanmış olan bütün öğretmenlerin yüzüme baktıklarını fark ediyorum. Çok utanıyorum. Kendi kendime biliyorlar diyorum. Annem hakkında her şeyi biliyorlar. Gerçeğin hepsini biliyorlar. Onların kötü bir çocuk olmadığımı bilmeleri çok önemli. Sevilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Koridora çıkıyorum. Bay Ziegler, Bayan Woods'la konuşuyor. Bayan Woods ağlıyor. Burnunu çektiğini işitiyorum. Bayan Ziegler bana yeniden sarılıyor. Sonra arkasını dönüyor. Bay Ziegler başımı okşayıp bana sakın yaramazlık yapma diyor. Peki efendim, elimden geleni yapacağım diyorum ona yalnızca. Okul hemşire sessizce Bay Hansen'in yanında duruyor. Hepsi benimle vedalaşıyorlar. Artık hapishaneye gideceğimi biliyorum. Kendi kendime iyi oldu diyorum. Hiç değilse hapisteyken beni dövmeyecek. Polis memuruyla dışarı çıkıp kafeteryanın yanından geçiyoruz. Sınıf arkadaşlarımdan bazılarının top oynadıklarını görüyorum. Birkaçı beni görüp bağırmaya başlıyorlar. Dave denselenmiş! Dave denselenmiş! Polis memuru omuzuma dokunup bana her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Thomas Edison okulundan arabayla uzaklaşırken bazı çocukların benim için kaygılandıklarına inanıyorum bakışlarından. Okuldan çıkmadan önce Bay Ziegler bana diğer çocukların hakkındaki gerçeği bilmelerini istediğini dile getiriyor. Benim sandıkları gibi kötü bir çocuk olmadığım bilmeleri için neler vermezdim ki? Birkaç dakika sonra Daly City polis karakoluna geliyoruz. Annemin orada olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de arabadan inmek istemiyorum. Polis memur arabanın kapısını açıp beni babacan bir tavırla dirseğimden tutuyor ve ofisine götürüyor. Odada bizden başka kimse yok. Polis memuru köşede duran, yazılarını daktilo ettiği bir sandalyeye oturuyorum. Kurabiyelerimi yerken bir yandan da onun yaptıklarını izliyorum. Kurabiyeleri tadını çıkararak yiyorum, yavaş yavaş. Bir daha ne zaman karnımı doyuracağım bilmiyorum çünkü. Polis memuru yazılarını daktilo etmeyi bitirdiğinde saat 1'i geçiyor. Evimizin telefon numarasını bir daha soruyor. Neden soruyorsunuz diye soruyorum kaygıyla. Onu aramam gerek David diyor bana tatlı bir sesle. Hayır diyorum korkuyla. Beni okula geri gönderin. Anlamıyor musunuz? Size her şeyi anlattığımı öğrenmemeli. Bir başka kurabiye vererek beni sakinleştirmeye çalışıyor ve yavaş yavaş numarayı çeviriyor. 7, 5, 6, 2, 4, 6, 0. Oturduğum yerden kalkıp yanına gidiyorum. Karşı tarafta telefonu çaldığını duymak istiyorum. Bedenim kas katı. Annem telefonu açıyor. Sesini duyunca çok korkuyorum. Polis memuru elini sallayarak beni yanından uzaklaştırmak istiyor ve annemle konuşmaya başlamadan önce derin bir soluk alıyor. Bayan Penza, sizi Daly City polis karakolundan arıyorum. Ben polis memuru Smith. Oğlunuz David bugün eve gelmeyecek. Oğlunuz artık San Mateo Çocuk Esirgeme Kurumu'nun velayeti altındadır. Eğer herhangi bir sorunuz varsa onları arayabilirsiniz. Telefonu kapatıp gülümsüyor. O kadar da zor değilmiş, değil mi? Diyor. Fakat yüzündeki ifadeden bu sözleri bana değil, yalnızca kendi kendine söylediğini anlıyorum. Birkaç mil sonra 280 numaralı otoyoldayız. Daly City'nin dışına doğru yol alıyoruz. Sağıma baktığımda dünyanın en güzel otoyolu diye bir yazı görüyorum. Şehirden çıkarken polis memuru rahatlamış bir ifadeyle gülümseyerek bana David Pazer diyor. Artık özgürsün. Efendim? Diye soruyorum. Elindeki kurabiye kutusuna tek yiyeceğime sıkı sıkı sarılarak. Anlayamadım. Beni hapishaneye götürmüyor musunuz? Gülümseyip omzuma dokunuyor. Hayır David, kaygılanmana hiç gerek yok. Artık annen sana zarar veremeyecek. Arkama yaslanıyorum. Güneş gözlerimi kamaştırıyor. Güneş ışınlarından kaçmak için başımı yana doğru çevirirken yanaklarımdan iki damla yaş süzülüyor. Özgür müyüm? İyi günler. İstismara uğramaya başlamadan önceki yıllarda ailem 1960'ların mutlu aile tablosunun en iyi örneklerinden biriydi. İki kardeşim ve ben kusursuz bir anne babaya sahiptik. Bizi hem seven hem de yeterince şefkatli insanlardı ikisi de. Daly City'nin iyi olarak kabul edilen bir mahallesinde iki odalı mütevazi bir evde yaşıyorduk. Havanın açık olduğu günlerde oturma odamızın penceresinden ünlü Golden Gate Köprüsü'nün portakal rengi kulelerini ve San Francisco'nun güzelim gökyüzünü seyrederdik. Babam Stephen Jones itfaiyeciydi. San Francisco'da çalışıyordu. 1.80 boyunda, 95 kilo ağırlığında, geniş omuzlu ve her erkeğin gururlanacağı güçlü pazıları olan bir adamdı. kalın siyah renkli kaşları saçlarıyla aynı renkteydi. Bana göz kırpıp kaplan dediği zaman kendimi çok özel hissederdim. Annem Catherine Rorve, orta boylu, fazla kilolu olmayan bir kadındı. Ne saçının ne de gözlerinin rengini tam olarak anımsıyorum. Ama çocuklarını çok seven bir kadındı. En önemli özelliği çok kararlı bir insan olmasıydı. Her zaman değişik fikirleri vardı ve her zaman ailemizi ilgilendiren konularda kararları o verirdi. Bir keresinde 4 ya da 5 yaşlarımdayken annem bana çok hasta olduğunu söylediğini anımsıyorum. Annem o günden sonra hiçbir zaman eski annem olmadı zaten. O gün babam çalışıyordu. Annem akşam yemeğinden sonra masadan hışım gibi kalktı ve bodruma inen merdivenin basamaklarını boyamaya başladı. Her bir basamağı çılgınca kırmızıya boyarken bir yandan da öksürüyordu. Daha sonra boyalar daha kurumadan merdivenlere lastik paspasları çakmaya başladı. Kırmızı boya paspasları ve annemin her tarafına bulaşmıştı. İşi bitirdiğinde yukarıya çıktı ve kendisini kanepeye attı. Neden boyalar kurumadan paspasların çaktığını sorunca bana gülümsedi ve "Babanıza sürpriz yapmak istedim," dedi. Annem evi söz konusu olduğu zaman inanılmaz derecede titiz bir kadındı. İki erkek kardeşimin ve benim kahvaltımızı verdikten sonra tozları alır, her yeri dezenfekte eder, elektrik süpürgesiyle evi süpürdükten sonra da her yeri ovardı. Evde el değmedik hiçbir şey kalmazdı. Bizler büyürken de tertipli olmamız için elinden gelen her şeyi yaptı. Bütün komşularımızın gıpta ettiği küçük bahçemize de büyük özen gösterirdi. Annem dokunduğu her şeyi adeta bir mücevhere dönüştürürdü. Hiçbir işi yarım bıraktığı görülmemişti. Bize her zaman yaptığımız her işi elimizden geldiğince iyi yapmamız gerektiğini söylerdi. Çok iyi bir aşçıydı da. Ailesi için yaptıkları için de bence en sevdiği şey yeni ve egzotik yemekler denemekti. Özellikle babam evdeyken bu konuya çok özen gösterirdi. Gününün büyük kısmını babamın sevdiği yemekleri pişirmeye ayırırdı. Babamın evde olduğu bazı günlerde ise bizi gezmeye götürürdü. Bir seferinde bizi San Francisco'daki Çin mahallesine götürmüştü. Çin mahallesini gezerken bize onların kültürlerini ve tarihlerini anlattı. Eve döndükten sonra da bize Doğu müziği dinletti bir kabında. Sonra da yemek odamızı Çin fenerleriyle süsledi. O gece üzerine bir kimono giydi. Yemekte ise çok egzotik ve lezzetli Çin yemeği vardı. Yemekten sonra bize kağıtlarında fal yazılı kurabiyeler verdi ve sonra da hepimize tek tek falımızı okudu. Kurabiyemde çıkan falımın kaderimi belirleyeceğine inanmıştım o gece. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra artık okuma yazmayı öğrenmiştim ve bir gün o fallardan birini buldum. Falda şunlar yazılıydı: "Anneni sev ve onurlandır. Çünkü o sana yaşam veren meyvedir." Evimiz değişik hayvanlarla doluydu. Kediler, köpekler, egzotik balıklarla dolu akvaryumlar ve Thor adında bir su kaplumbağası. Bu hayvanlardan en iyi anımsadığım su kaplumbağasıdır. Çünkü annem onun adını bana koydurmuştu. Çok gururlanmıştım. Çünkü diğer hayvanlarımızın adlarını erkek kardeşlerim koymuştu ve bu kez sıra bendeydi. Kaplumbağaya en sevdiğim çizgi roman kahramanının adını vermiştim. Evimizin dört bir yanında 5 ya da 10 galonluk akvaryumlar vardı. İki tanesi oturma odamızdaydı. İçi lepistelerle dolu olan bir tanesi ise bizim yatak odamızdaydı. Annem yaratıcı gücünü kullanarak akvaryumları renkli kumlarla süsler, tankların arkalarına ise renkli kağıtlar koyardı. Böylelikle akvaryumlar çok gerçekçi bir görünüm kazanırdı. Bize farklı cins balıkları anlatırken de akvaryumların yanında oturup onu dinlerdik. Annem bize en önemli dersini bir pazar günü öğleden sonra verdi. Kedilerimizden biri çok tuhaf davranmaya başlamıştı. Hepimizi yanına oturttu ve bizlere doğum olayını anlattı. Yavruların tüm dünyaya geldikten sonra annem yaşam denen mucizeyi en ince ayrıntısına kadar açıkladı bize. Her zaman yapıcı dersler verirdi bizlere ve biz ders verdiğinin farkına bile varmazdık çoğu kez. O güzel yıllarda ailemiz için tatil Cazılar Bayramı ile birlikte başlardı. 1 Ekim ayı gecesi dolunay gökyüzünde pırıl pırıl parlarken annem bizi aceleyle dışarı çıkarıp gökyüzündeki büyük bal kabağını gösterdi. Yatak odamıza döndüğümüzde de bizden yastıklarımızın altına bakmamızı istedi. Hepimizin yastığının altında minik birer araba vardı. Biz sevinç çığlıkları atarken annem gururla gülümsüyordu. Şükran gününden bir gün sonra annem bodruma iner, Noel süslerinin içinde durduğu büyük kutuyu çıkarırdı. Merdivenin üzerine çıkıp tavanı süslerdi. Tavanı süsleme işi bittikten sonra evimizdeki her odayı tek tek süslemeye başlardı. Evde elin değmediği hiçbir oda kalmayıncaya kadar. Yemek odasındaki meşe büfenin üzerine değişik büyüklüklerde kırmızı mumlar yerleştirir, oturma ve yemek odalarının pencere camlarını kar tanesi desenindeki süslerle bezerdi. Yatak odalarımızın pencerelerini ise rengarenk Noel ışıkları süslerdi. Her gece yanıp sönen rengarenk Noel ışıklarını seyrederken uykuya dalardım. Noel ağacımız hiçbir zaman 2,5 metreden daha kısa olmazdı ve ağacımız süslemek saatlerimizi alırdı. Her sene içimizden biri en tepeye melek figürünü yerleştirme onuruna erişir. Bunu yaparken de babam bizi kucaklar, havaya kaldırırdı. Ağacımızı süsleyip akşam yemeğimizi yedikten sonra arabamıza biner, mahallede gezerek komşularımızın Noel süslemelerini seyrederdik. Annem her seferinde ertesi yıl için daha büyük, daha şatafatlı şeyler yapacağından söz ederdi. Oysa kardeşlerim ve ben en güzel süslenen evin kendi evimiz olduğunu bilirdik. Eve döndükten sonra annem bizi şöminenin karşısına oturtur, bize kendi elleriyle hazırladığı içecekler hazırlardı. Bize öyküler anlatırken müzik setimizde Bing Crosby'nin Beyaz Noel şarkısını çalardı. Noel dönemlerinde o kadar heyecanlanırdım ki bir türlü uykuya dalamazdım. Bazen annem gelip beni kucağına alır, şöminenin karşısında uyuturdu. Noel günü yaklaştıkça heyecanımız iyice artardı. Her geçen gün Noel ağacımızın altındaki armağan paketlerinin sayısı artardı. Noel günü gelip çattığında her birimiz için düzinelerle armağan paketi birikmiş olurdu. Noel gecesi için hazırlanmış özel akşam yemeği yendikten ve ilahiler söylendikten sonra tek bir armağan paketini açmamıza izin verilirdi. Sonra da yatardık. Yatağa yattıktan sonra sessizlikte Noel babanın gelmesini bekler, kızağının zillerinin sesini işitmeyi beklerdim. Fakat her seferinde rengeyiklerini çektiği arabası çatımıza inmeden uykuya dalardım. Gün doğmadan önce annem odamıza girer, fısıltıyla "Noel baba geldi" derdi. Hemen uyanırdık. Bir yıl her birimize sarı renkli şapkalar vermiş ve oturma odasına kadar uygun adımda yürütmüştü. Noel armağanlarımızı görmek için paketleri açmak yıl gibi gelmişti. Sonra da annem bizi arka bahçeye çıkartmış ve pencereden içerideki Noel ağacımızı seyrettirmişti. O yıl annem ağlamıştı. Ona neden ağladığını sorduğumda bana bir ailesi olduğu için çok mutlu olduğunu söylemişti. Babamın işi gereği evden sık sık 24 saat uzak kalması nedeniyle annem bizi San Francisco'nun Golden Gate Parkı gibi yakındaki yerlere günlük gezilere götürürdü. Parkta gezerken annem eskiden oraların ne kadar farklı olduğundan ve oradaki güzel çiçeklere ne kadar gıpta ettiğinden söz ederdi. Oraya ne zaman gitsek gezinin sonunda hep Steinhardt Akvaryumuna giderdik. Kardeşlerim de merdivenleri koşarak çıkar, ağır kapıları tüm gücümüzle iterek açardık. Deniz atı şeklindeki pirinç korkuluklardan eğilir, timsahların ve büyük su kaplumbağalarının yüzdüğü havuza ve küçük şelaleye bakardık tepeden. Parkta en sevdiğim yer burasıydı. Korkuluklardan eğilirken aşağıya, içinde timsahlar bulunan havuza düşeceğimi düşünüp çok korkmuştum bir seferinde. Hiçbir şey söylememiştim ama annem bu korkumu hissetmiş olmalı ki yüzüme bakıp sıkı sıkı elimi tutmuştu. Baharın anlamı pikniklerdi. Pikniğe gitmeden bir gece önce annem tavuk kızartır, değişik salatalar, sandviçler ve tatlılar hazırlardı. Ertesi sabah da erkenden Junipero Serra Park'a yola koyulurduk. Bir seferinde kardeşlerim de çimlerde deli gibi koşmuş, parktaki salıncaklarda sallanmıştık. Bazen yürüyüşe çıkar, parkın bilmediğimiz yerlerini keşfederdik. Fakat annem yemek zamanı gelince eğlencemizi yarıda keser, bizi çağırırdı. Aceleyle yemeğimizi çiğnemeden yer, bir an önce keşfimizi sürdürmek isterdik. Annemizin planladığı etkinlikler bizi her zaman bir arada tutardı. Genellikle Portola'ya ya da Memorial Park'a gider, orada yeşil renkli dev çadırımızı kurardık. Fakat babam ne zaman bizi Golden Gate Köprüsü'ne götürse, o zaman en sevdiğim yer Rusin Nehri'ne gittiğimizi anlardım. Rusin Nehri'ne yaptığımız gezilerden birini hiç unutamam. Ana sınıfındaydım o zaman. Okulun son günü annem yarım saat erken çıkmam için izin aldı. Babamın okulun önünde korna çaldığını işitir işitmez okulun önündeki tepeden aşağıya koşarak indim büyük bir heyecanla. Çünkü nereye gideceğimizi biliyordum. Yol boyunca sonsuzmuş gibi görünen üzüm bağlarının arasından geçerken soluğum kesilmiş bir halde çevremi seyrettim. Sessiz ve sakin Guernville kasabasına varınca kırmızı servilerin tatlı kokusunu içime çekebilmek için arabanın camını açtım. Her gün yeni bir maceraydı. Kardeşlerimle her gün ya dalları ve gövdesinin büyük bir bölümü yanmış ağaç köküne tırmanıp tepesinden atlıyor ya da Johnson sahilindeki nehirde yüzüyorduk. Johnson sahilinde geçirdiğimiz her an yeni bir maceraydı zaten. Sabah 7'de kaldığımız bungalodan çıkıyor, saat 3'te dönüyorduk. Annem nehrin akıntısız bir yerinde hepimize yüzme öğretmişti. O yaz annem bana sırt üstü yüzmeyi öğretti. Yüzmeye başlayınca da benimle gurur duydu. Her yeni gün sihirli gibiydi. Bir gün akşam yemeğimizi yedikten sonra annem ve babam bizi güneşin batışını izlemeye götürdü. Nehre Bay Parker'ın bungalovunun yanından geçerek gittik. Hepimiz el ele tutuşmuştuk. Nehrin yeşil renkli suyu hiç kıpırdamıyordu sanki. Mavi tüylü alakargalar diğer kuşları azarlarken hafif bir meltem saçlarım okşuyordu. Hiç konuşmadan bir alev topuna dönüşmüş olan güneşin batışını seyrettik yeşil ağaç yaprakları arasından. Bir ara arkadan birinin bana sarıldığını hissettim. Babam zannettim. Ama arkamı dönüp baktığında bana sarılanın annem olduğunu anlayınca çok gururlandım. Kalbin atışını duyuyordum. Rizin nehrinde o an hissettiğim kadar kendimi hiç güvenli hissetmedim bir daha. Kötü çocuk. Annemle ilişkim zamanla büyük bir değişim gösterdi. Annem bana olan yaklaşım disiplinden cezaya, üstelik kontrolden çıkmış bir cezaya kaydı. Bazen bu cezalar o kadar kötü oluyordu ki kaçacak, yaşamımı kurtarmak için bile olsa kaçacak gücü kendimde bulamıyordum. Çocukken sesim çok çıkardı. Her zaman ön planda olan bendim. Üstelik yaramazlık yaptığım zamanlar çok şanssızdım. Yakalanan hep ben olurdum. Her zaman kardeşlerimle aynı suçu işlesek de başlarda yatak odamızın köşesinde ceza yakalıyordum. Artık annemden korkmaya başlamıştım. Hem de çok. Ondan cezam bağışlamasını, odamdan çıkmama izin vermesini bile isteyemiyordum. Kardeşlerimden birinin odaya gelmesini bekler, ondan anneme odadan çıkıp çıkamayacağımı sormasını isterdim. Artık annemin tüm hareketleri değişmişti. Babam işte olduğunda bazen sabahlığıyla kanepeye uzanıp bütün günü televizyon izleyerek geçiriyordu. Yalnızca tuvalete gitmek, kendisine içecek bir şeyler almak ya da akşamdan kalan yemeği ısıtmak için kalkar olmuştu yerinden. Bize bağırdığı zamanki ses tonu şefkatli bir annenin ses tonundan çok bir cadınınkiydi artık. Çok geçmeden annemin sesi başımdan aşağı kaynar sular dökülmesine yol açmaya başladı. Kardeşlerimden birine bağırdığı zaman bile kaçıp odamıza saklanır olmuştum. Odamızda saklanırken annemin öfkesinin geçmesini, kanepesine dönüp televizyon izlemeyi ve içkisini içmeyi sürdürmesi için dua ediyordum. Bir süre sonra annemin üzerine giydiklerinden o günkü ruh halini ve o günün nasıl geçeceğini anlar olmuştum. Odasından çıktığında eğer şık bir şeyler giyinmiş ve makyaj yapmışsa rahatlıyor, derin bir soluk alıyordum. Öyle günlerde yüzünde bir gülümseme de oluyordu. Annem köşede bekleme cezasının artık etkisiz olduğuna karar verdikten sonra ayna cezasına terfi ettim. İlk başlarda bu cezayı hiçbir ön uyarı olmaksızın veriyordu. Beni susuyor, gözyaşlarımla ıslanmış yüzümü aynaya sürüyordu. Sonra da benden aynadaki yansımama bakıp ben kötü bir çocuğum, ben kötü bir çocuğum, ben kötü bir çocuğum dememi ve aynanın önünden ayrılmamamı istiyordu. Öylece kalıyordum. İki elim yanlarımda, öne arkaya sallanarak ve televizyonda reklamların yeniden başlayacağı anın geleceği korkusunu yüreğimde taşıyarak. Reklamlar başlar başlamaz annem yerinden kalkıp salona başını uzatıyor, benim hala orada olup olmadığımı kontrol ediyor ve bana ne kadar iğrenç bir çocuk olduğumu söylüyor her seferinde. Ben ayna cezasındayken kardeşlerimden biri salona girdiyse bana bakıp omzunu silkiyor ve oyununu sürdürüyordu. Sanki orada değilmişim gibi. Önceleri onlara çok öfkeleniyordum ama çok geçmeden onların da bir yaşam savaşı verdiklerini anladım. Babam işteyken annem bağırır, çağırır ve kardeşlerimle benden evde kaybettiği bir şeyi arayıp bulmamızı isterdi sık sık. Bu isteği genellikle sabahları olur ve arama işimiz saatler sürerdi. Çok geçmeden beni evimizin bodrum katına göndermeye başladı. Oradayken bile kardeşlerime bağırdığını işitince korkuyla titriyordum. Bu aramalar aylar sürdü ve sonunda bu aramalara gönderilen bir tek ben kaldım. Bir seferinde ürkek bir ifadeyle anneme aradığım şeyin ne olduğunu sorduğumda bir tokat yedim. Bana tokat attığında kanepeye uzanmış, televizyon izliyordu. Tokat attıktan sonra bile gözlerini ekrandan bana çevirmedi. Burnum kanamaya başlayınca ağlamaya başladım. Annem yanındaki sehpadan bir mendil alıp bir parçasını burnuma tıkıştırdı. Sonra da "Sen ne aradığını çok iyi biliyorsun, Allah'ın belası!" diye bağırdı bana. "Şimdi git ve çabuk bul aradığın şeyi." Hemen bodruma indim ve annem istediği şeyi aradığıma ikna olması için gürültü çıkararak orayı burayı karıştırmaya başladım. Annemin "Kaybettiğim şeyi bulun" komutlarının sayısı arttıkça en büyük fantezim annemin kaybettiği şeyi bulmak oldu. Annemin aradığı şeyi buluyor, koşarak yanına gidiyor ve annemi mutlu ediyordum. Annem de buna karşılık olarak bana sarılıyor, beni öpücüklere boğuyordu. Fantezilerimde çok mutlu bir aileydik. Fakat gerçek yaşamda annemin kaybettiği hiçbir şeyi bulamıyordum ve annem beni hiçbir zaman bağışlamıyordu. Küçüktüm ama yine de annemin babam evdeyken daha farklı bir insan olduğunu farkındaydım. Annem saçlarını tarayıp şık giysiler giydiği zaman daha sakin görünüyordu. Babam evde olduğu zaman çok mutluydum. Babamın evde olması demek dayak yememiz, ayna cezası almamamız, kaybolan şeyleri aramamamız demekti. Babam benim koruyucumdu. Çalışmak üzere bodruma indiğinde hemen arkasından gidiyordum. En sevdiği koltuğa oturup gazetesini açtığında hemen ayaklarının dibine oturuyordum. Akşam yemeğinden sonra babam bulaşıkları yıkıyor, ben de kuruluyordum. Babam yanında olduğu sürece bana hiçbir zarar gelmeyeceğini biliyordum. Bir gün babam işe gitmeden önce büyük bir şok yaşadım. Ron ve Stan'le vedalaştıktan sonra önümde diz çöktü. Beni omuzlarından tuttu ve bana iyi bir çocuk olmamı söyledi. Annem arkasında durmuş, kollarını kavuşturmuş, yüzünde sevimsiz bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Babamın gözlerine baktığımda o an kötü bir çocuk olduğumu anladım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Babama sarılmak istedim. Yanımda kalmasını istedim. Ama ben bunları yapamadan babam ayağa kalktı, arkasını döndü ve kapıdan çıktı. Başka hiçbir şey söylemeden. Babamın bu uyarısından kısa bir süre sonra annemle aram düzelir gibi oldu. Babam evdeyken kardeşlerimle birlikte öğleden sonra 3'e kadar ya odamızda ya da dışarıda oynuyorduk. Sonra da annem televizyonu açıyordu ve çizgi film izliyorduk. Annemle babam için saatin 3 olması mutlu dakikalarının gelmesiydi. Babam mutfaktaki tezgahın üzerine alkolü içkilerle ve kadehlerle doldururdu. Limon keser, kestiği limon dilimlerini vişne kavanozunun yanına koyduğu küçük kaselere koyardı. İçmeye öğleden sonra başlarlar, biz yatana kadar sürdürürlerdi. Bir seferinde radyoda dinledikleri bir şarkıyla dans etmelerini seyretmiştim. Birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlardı ve çok mutlu görünüyorlardı. Kötü günlerin geçeceğini ummuştum. Ama yanılmışım. Kötü günler daha yeni başlıyordu. Birkaç ay sonra bir pazar günü babam işteydi. Kardeşlerimle odamızda oynuyorduk. Annemin aşağıdan bize bağırdığını duyduk. Ron ve Stan hemen yanına koştular. Ben ise hemen sandalyeme oturdum. Annem hışım gibi odaya daldı. Bana doğru geldi. İki eliyle tuttuğu başımı odanın duvarına vurdu. Gözleri alev alev ve kıpkırmızıydı. Soluğu alkol kokuyordu. Başımı duvara vurmayı sürdürürken gözlerimi yumdum. İki elimle yüzümü kapattım. Yüzümü korumaya çalışıyordum. Annem ellerimi yüzümden çekip vurmaya başladı. Yumrukları sonsuza değin sürecek gibi geldi bana. Sonra beni kolumdan yakaladı ama o anda dengesini yitirip bir adım geriledi. Dengesini yeniden bulmaya çalışırken kolumu çekti ve o anda değişik bir ses işittim. Gözlerim hala kapalıydı. O anda omzumda ve kolumda büyük bir acı duydum. Annemin yüzündeki şaşkın ifadeden onun da sesi işittiğini anladım. Hemen kolumu bıraktı ve sanki hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönüp odadan çıktı. Ağrısı giderek artan kolumu tuttum. Fakat koluma ne olduğunu anlamak için koluma bakamadan aşağıdan annemin akşam yemeğinin hazır olduğunu söyleyen sesini işittim. Televizyonun karşısındaki ayaklı tepsinin üzerine koyduğu yemeğimi yemek üzere oturdum. Önümdeki bir bardak suya uzanmak istedim ama sol kolumu oynatamıyordum. Parmaklarım da oynamıyordu ve kolumda hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Gözlerimde yalvarır gibi bir ifadeyle annemin yüzüne baktım. Fakat bana orada değilmişim gibi davranıyordu. Koluma bir şey olduğunu anlamıştım. Ama tek bir söz bile edemeyecek kadar korkuyordum. Orada öylece oturup yemeğime bakıyordum. Sonra annem beni odama gönderdi ve bana ranzanın üst katında uyumamı söyledi. Bu olağan bir şey değildi. Çünkü her zaman alt katta yatardım. Sonunda kolumun acısı yüzünden gün ışımaya başladığında dalabildim uykuya. Çok geçmeden annem beni uyandırdı ve gece uykudayken ranzanın üst katından düştüğümü söyledi. Arabayla beni hastaneye götürürken durumuma kaygılanmış görünüyordu. Doktora ranzadan düştüğümü söylediğinde doktor yüzüme baktı. Bakışlarında annemin söylediklerine inanmadığını anladım. Ama ona olanları söyleyemeyecek kadar çok korkuyordum annemden. Eve döndüğümüzde annem babama daha dramatik bir öykü uydurdu. Ben tam yere düşmeden önce beni tutmaya çalışmıştı. Annem kucağında oturmuş, babama anlattıklarını dinlerken annemin hasta bir insan olduğunu anladım. Fakat korkudan doğruyu kimseye anlatamıyordum. Çünkü konuşursam bir sonraki kazanın daha da kötü bir kaza olacağını biliyordum. Okul benim için bir cennetti. Annemden uzaklaştığım zaman çok mutlu oluyordum. Teneffüslerde çok yaramazdım. Okul bahçesinde deli gibi oradan oraya koşuyordum. Hep yeni yaramazlıklar peşindeydim. Baharın sonlarına doğru bir gün okuldan eve döndüğümde annem bana bağırmaya başladı. Yaramaz ve kötü bir çocuk olduğum için okuldan atılacağımı söylüyordu. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü ödevlerimde ve sınavlarımda sınıftaki herkesten çok ben gülen yüzü aferinleri alıyordum. Öğretmenimin her zaman sözünü dinliyordum ve öğretmenimin beni sevdiğine inanıyordum. Fakat annem kükremesini sürdürüyor, ailenin yüz karası olduğumu söylüyordu. Çok iyi cezalandırılmam gerekiyordu. Sonsuza değin televizyon izlememe cezası verdi bana. O gün akşam yemeği yemeyecek, annem bana verdiği her ev işini yapacaktım. Biraz daha azarladıktan sonra beni Bodrum'a gönderdi ve çağırana kadar orada kalmamı söyledi. O yaz tatile giderken hiçbir açıklama yapmadan beni Josie halanın evine bıraktılar. Bu konuda önceden bana bir şey söylenmediği için hiçbir şey anlamamıştım. Beni bırakıp giderlerken arkalarından baka kaldım. Dışlandığımı hissettim. Çok üzülmüştüm. Halamın evinden kaçma girişiminde bulundum. Ailemi bulmak ve neden bilmiyorum ama annemin yanında olmak istiyordum. Beni bulduklarında oradan çok uzaklaşamamıştım. Daha sonra halam olan biteni anneme anlattı. Babamın ilk 24 saatlik nöbetinde bu günahımın bedelini ödedim. Yere düşene kadar annem bana vurdu, tekmeledi. Anneme ailemle birlikte olmak için kaçmaya çalıştığımı anlatmaya çabaladım. Onu özlediğimi dile getirmeye çalıştım. Ama annem beni hiç dinlemiyordu. Ben hala olanları açıklamaya çalışırken annem banyoya daldı ve eline geçen bir sabunu bana attı. Sabun boğazıma geldi. Sonra da sabunu alıp ağzıma sokup boğazıma doğru itti bütün gücüyle. Bir daha konuşmama izin verilene kadar ağzımı açmamamı söyledi bana. Tatil bitip de okula döndüğümde çok mutluydum. Fakat birinci sınıfı yeniden okuyacaktım. Derslerim bir önceki yıl çok iyi olduğu için bir anda sınıfın en iyi öğrencisi oldum. Ben sınıfta kaldığım için Stan'la aynı sınıftaydık. Teneffüslerde Stan'ın yanına gidiyordum. Birlikte oynuyorduk. Okulda çok iyi arkadaştık. Fakat evde arkadaşlık etmememiz gerektiğini çok iyi biliyorduk ikimiz de. Bir gün okuldan eve döndüğümde çok mutluydum. Bir ödevimden çok iyi not almıştım ve anneme bunu göstermek istiyordum. Fakat eve gelir gelmez annem beni odasına soktu ve bana bağırmaya başladı. Kuzey Kutbu'ndan bir mektup almıştı. Mektupta kötü bir çocuk olduğum yazılıydı ve bu yüzden Noel Baba o Noel'de bana hiçbir armağan getirmeyecekti. Ailem bir kez daha utandırmıştım. Annemi dinlerken şaşkın şaşkın yüzüne bakıyordum. Annemi yaratmış olduğu bir kabusun içinde yaşıyordum ve uyanmak için dua ediyordum Tanrı'ya. O yıl Noel'de Noel ağacının altında adıma gelmiş yalnızca birkaç armağan paketi vardı ve tümünü de kendi ailemin dışındaki akrabalarımız göndermişti. Noel sabahı Stan, annemin bana neden yalnızca birkaç armağan, yalnızca bir boya takımı geldiğini sorma yürekliğini gösterince annem onu şöyle yanıtladı. Noel Baba yalnızca iyi çocuklara armağan getirir. Stan'le göz göze geldik. Çok üzgün olduğu gözlerinden belliydi. Annemin oyunlarını o da anlamıştı. Bunu gözlerinden okuyabiliyordum. Noel gününde de cezam hala bitmemiş olduğu için herkes gibi iyi giysilerimi giymeme izin verilmedi. Ve ben iş giysilerimi giyinip günlük işlerimi yapmaya koyuldum. Tam banyoyu temizlerken annem ve babamın tartıştıklarını işittim. Annem babamın ikili oynadığını söylüyordu. Bana o boya takımını aldığı için babama olan öfkesini dile getiriyordu.